Teşekkürler. Öncelikle hoş geldiniz. Biz de burada bulunmaktan çok çok mutluyuz. Eskişehir'de çok sevdik. Çok güzel bir şehriniz varmış. Tekrar geliriz isterseniz. Başka konularla. Bugünkü konumuz Pamya. Öncelikle şeyi sormak istiyorum. Bir kişiyi biliyorum ama başka gıda mühendisi var mı aramızda? Gıda mühendisi yok. Bir tek Mutlu var. İyi, o zaman şöyle bitkisel yağ nedir, nasıl üretilir, neden pamyada problemler var, oradan başlayalım ama ilk önce size biraz temel bilgi verelim. Şunu bir açalım tabii ki. Bitkisel yağ aslında hepimizin evinde kullandığımız bitkilerden elde edilen yağlardır ve bunu yemeklik olarak kullanıyoruz ve oda sıcaklığında bunlar sıvı olarak tüketilen yağlardır. Yiyeceklerin pişirilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Çok farklı bitkilerden de çıkarılır. Özellikle soya, palmiye yağı ki bugün onu konuşacağız. Kolza, kanola, zeytin, ayçiçek ve yer fıstığı bu amaç için kullanılmaktadır. Bizim ülkemizde genellikle zeytinyağı ve ayçiçek yağı. Soya yağı da üretilmektedir. Daha sonraki slaytlarımızda göreceksiniz. Bu bitkisel yağların ortak bir noktası var. Nedir bu? İçlerinde bazı maddeler mevcut ve bu maddelerin tüketimimizi etkilemekte. Nasıl etkiliyor? Yani tadını değiştiriyor, asit tadı veriyor ya da içinde mumsu maddeler, yapışkan maddeler var ve bu da bizim hem kalitesini etkiliyor, pişirme kalitemizi etkiliyor hem de yememizi önlüyor. O yüzden de rafinasyon işlemini yapıyoruz. Rafinasyon işleminin amacı yağ kaybını en aza indirirken istenmeyen maddeleri, özellikle gliserit, tokoferolleri ve yağda bulunması sakıncalı safsızlıkları ortadan kaldırmak. Bunun için de farklı farklı yöntemlerimiz var ki bunları da biraz sonra anlatacağım. En basit tanımıyla rafinasyon, yağın yenilebilir hale getirilmesi, göze ve dudağa, yani daha doğrusu tadının iyileştirilmesi için birleşenleri yağdan temizlenme işlemidir. Ya da berrak veya kabul edilebilir tatta yağ üretimi için gereken bir prosestir. Peki, bunun için neler yapıyoruz? Basamak basamak bir işlem çizgimiz var. Bunlar nedir? Ham yağ ilk önce sıkıyoruz. Daha sonra içindeki müsilajdan ayırıyoruz. Daha sonra içindeki yağ asitlerini azaltıyoruz ki tadı iyileşsin. Ağartma işlemi, koku alma, cilalama ve en sonunda da soğutma işlemini yapacağız. Bunları kısaca size basamak basamak anlatmak istiyorum ki nerede nasıl problemler oluşabilir? Yani işleme sırasında nasıl problemler oluşabilir? Onu daha iyi anlayalım. Öncelikle fiziksel ayırma. Yani yağ sıkıldıktan sonra depolarda saklanarak fiziksel yer çekimiyle maddelerin çöktürmesini, ağırlık farkıyla çöktürmesini sağlıyoruz. Ve bu maddeleri, kaba maddeleri yağdan uzaklaştırıyoruz. Ama bu maalesef yeterli olmuyor. Daha sonra müsilajdan ayırma işlemini yapıyoruz. Bu en temel uzaklaştırma işlemi. Gamlı madde, yapışkan maddeleri yağlardan uzaklaştırma işlemini diyoruz. Bu maddeler %3'e kadar yağlarda bulunabiliyor. Bunları da uzaklaştırmak için farklı yöntemler kullanıyoruz. Buna sıcak su ile muamele, kimyasal asitlerle muamele verebiliriz. Üçüncü basamağımız asit giderme. Her meyvenin yağı hemen tüketilebilir değil maalesef. Bazı meyvelerin yağlarında çok fazla derecede asitlik mevcut. Bu da ne yapıyor? Bizim yememizi engelliyor, yiyemememizi daha doğrusu sağlıyor. Bu yüzden de serbest yağ asitlerini uzaklaştırmamız gerekiyor. O yüzden de alkalilerle, en fazla en yoğun olan alkalilerle muamele işlemi. Sonra gelen işlem de renk maddelerinin giderilmesi. Biliyoruz ki yağlarda farklı renk maddeleri var. Beta karotenler, klorofil gibi. Bu da neyi etkiliyor? Yağın rengini etkiliyor. Bunları gidermezsek ürünlerimizin rengini değiştirir ve istenilen son ürünü elde etmemiz mümkün olmayabilir. Bu nedenden dolayı da aktif kirler kullanılabilir, ağartma yağlarının tadını değiştirebilir. Daha sonraki bu işlem aslında çok önemli, koku alma işlemi. Çünkü bu işlemde çok yüksek sıcaklıklara çıkıyoruz. Bunun amacı ne? Tekrar ediyorum, kalitesini bozan, yağ istenmeyen görüntü veren ve tat veren, koku veren maddelerin uzaklaştırılması. Bu yüzden de çok yüksek sıcaklıklara çıkıyoruz. 200 derecenin üstündeki sıcaklıklara çıkıyoruz. Sonraki işlem cilalama adı verdiğimiz bir işlem. Bunun da görüntüsünü sağlamak için daha temiz ve parlak görüntü sağlamasını sağlıyoruz. Ve en sonda yağların düşük sıcaklıklardaki kristalizasyonunu sağlayarak ne yapıyoruz? En son işlemimizi, soğutma işlemimizi de bitirmiş oluruz. Dediğim gibi bunların hepsi yağların kalitesini arttırmak ve tüketilebilir olmasını sağlamak. Herhangi bir meyve ya da daha doğrusu hepsi bir meyve olduğu için yağlarını elde ettiğimiz meyvelerin direkt sıkılarak tüketilen bir meyveyi biliyor muyuz acaba? Mutlu biliyor çünkü o gıda mühendisi. Başka?
Zeytin.
Evet, çok güzel. Zeytin meyvesini sıktığımızda ne yapabiliriz? Onu direkt kullanabiliyoruz. Şimdi soracaksınız, hocam ayçiçeği de kullanamaz mıyız? Evet, kullanabilirsiniz ama onun için kalitesini artırmak için gene bir rafinasyon işlemini tavsiye ediyoruz. Peki yağlı tohumlara baktığımızda üretim nasıl dünyada? En fazla soya fasulyesi üretiliyor yağlı tohumlar için, sonra kolza tohumu, daha sonra ayçiçek ve daha sonra pamuk tohumu geliyor ki bu 2014'e kadar olan veriler, bundan sonra biraz değişti işler. Türkiye'deki yağlı tohumları siz de tahmin edebileceğiniz gibi en çok ayçiçek tohumunu üretiyoruz. Sonra pamuk, sonra soya, kolza ve aspir tohumu ki bu aralar yükselen bir trende sahip aspir üretimi. Ama Türkiye'de palmiye ağacından ki biraz sonra bahsedeceğiz üretilen bir yağ şu anda görmüyoruz. Üretmeyebiliriz ama endüstride kullanmak için ihraç edebiliyoruz neleri? Hem likit hem de katı olarak, margarin olarak yağları ihraç edebiliyoruz ki bu yükselen bir trend. Niye sizce yükseliyor? Likit özellikle.
Ekonomik olarak.
Niye yükseliyor? Çünkü bizim endüstrimiz arttıkça ve arttıkça, üretimimiz arttıkça daha fazla ihtiyacımız oluyor ve bizim ürettiğimiz, tohumlardan ürettiğimiz yağlar maalesef nedir? Pahalı. Evet, burada da ne kadar harcadığımızı görüyorsunuz. Bu rakam 2013 ve 2014 rakamları ve bayağı yüksek rakamlar elde ediyoruz. Şimdi bitkisel yağ dedim ama margarin de dedim. Evde margarin kullanan var mı? Hiç margarin kullanmıyoruz.
Eskiden çoktu,
evet. Peki margarin nedir? Biliyor muyuz? Oradan okuyup mu bakıyoruz? Margarin nedir?
Katılaştırılmış bitkisel yağ.
Katılaştırılmış bitkisel yağ. Şimdi prosesler yani işlemler çok değişti. Ama asıl şey hidrojenize edilmiş. Yani yağ asitlerinin aralarındaki bağları hidrojenize ederek doymuş hale getiriyoruz ve böylece ne oluyor ya? Katılaşıyor. Buna hidrojenizasyon işlemi diyoruz.
Doymuşla doymamışın farkı ne? Doymuş yağ ne demek daha doğrusu?
Doymuş yağda çift bağlar. Evet, mutlu sana.
Daha basit olarak.
Ders anlattığım için böyle sorulara kusura bakmayın, böyle soruyorum. Daha basit olarak sıvı ve katı olarak ayırıyoruz. Doymamış sıvı, doymuş katı. Hidrojenle doyurmamız bu. Ama artık dediğim gibi endüstri de bu işin, yani tabii trans yağ değil, hep trans yağ duyuyorsunuz ya, trans yağlar nerede? Hidrojenize edilmiş yağlarda oluşuyor. Bu evet sağlığa zararlı. O yüzden ne yaptı? Endüstri kendini geliştirdi ve emülsiye yağlar üretti. Kahvaltılık kullandığımız katı yağlar, bitkisel yağlardan elde edilen yağlar. Hidrojenizasyon yok, emülsiye edilerek katılaştırılmış yağlar var. Ama endüstride bunlar kullanılıyor mu? Pardon. Hayır. Ama endüstride biz sıvı yağ kullanıyor muyuz Mutlu? Kullanıyoruz. Ama yaygın olarak daha fazla katı yağ kullanıyoruz. Neden? Oksidasyona neden olmasın. Ürünümüzün kalitesi belli bir seviyede kalsın ve de acılık maddesi, okside olması demek acılaşması demek oluyor ve o maddenin bir yağda yağın salınımı oluyor. Ürünün kalitesini değiştirmesin diye özellikle pastacılıkta çok yaygın olarak kullanıyoruz. Evet, şimdi palm yağına gelelim. Palm yağını kullanan var mı?
Herhalde herkes.
Mutlu endüstride palm yağını kullanıyor ama onun dışında ev tüketiminde herhangi bir şekilde palm yağı ya da hurma yağı diyeyim. Hurma yağını kullanan var mı? Palmiye yağını kullanan var mı? Bunların aslında hepsi aynı anlama geliyor. Yani birbiriyle değişen isimler. Nedir? Palmiye ağacından üretilmiş. Palmiyenin aslında palmiye ağacının meyvelerinden üretilmiş yağ anlamına geliyor. Nasıl oluyor ve nerelerde yetişiyor ilk öncelikle? Bizim mesela Eskişehir'de hiç palmiye ağacı görmedik. Hatta bir hikaye duyduk. Palmiye ağacı Eskişehir'de yetişmiyormuş. Çünkü iklim nedeniyle. Çok güzel. Ama nerelerde yetişebilir? Tropikal bölgelerde. Batı Afrika, Güneydoğu Asya, özellikle Malezya bu konuda bayağı aktif olan ülkelerden bir tanesi.
Bütün dünyayı onlar satıyor.
Evet, evet. Bunlara burada palmiye ağaçlarının, palmiye ağaç bahçelerimizin artık görüyoruz ve burada da meyvesini görüyorsunuz. Çok net değil ama rengi kırmızı. Kırmızı olduğu için, meyve kırmızı olduğu için ne yapacak? Yağda bir kırmızılık katacak. Bu da istenen bir şey midir sizce? Kırmızı renk yağda istenir mi? Beta karoten yiyebilirsiniz. Sağlıksız bir şey değil. Ama ürününüzün ne yapacak endüstride? Rengini değiştirecek. Yani bir şeyi düşünmemiz lazım. Ev kullanımı. Bir de bir ürün üretiyorsunuz ve sonuçta hem görünür hem tadının iyi olması sizin satışınızı etkileyecek. Bunları da düşünmemiz lazım. Peki ne yapıyoruz? Palmiye ağacının meyvesini alıyoruz. Bir çekirdeği var, bir de meyvesi var. İkisinden de yağ üretebiliyoruz. Şurada daha katı olan ve burada sıvı ama kızıl rengi gibi olan, yani kırmızıya kaçan bir rengi olan yağ görebiliyoruz. Bunun önemi ne olabilir? Şimdi ne dedik? Biz bir sıvı yağdan bahsettik. Bir margarinden bahsettik. Margarin neydi? Hidrojenize olmuş sıvı yağ, yani katılaştırılmış sıvı yağdı. Peki, burada ne görüyoruz? Bu palmiye meyvesinin çekirdeğinden elde edilen yağ. Tabii çok göremiyorsunuz. Yoksa görseniz hemen cevap vereceksiniz. Katı. Yani hidrojenizasyon yapmadan yapısı katı. Burada isterseniz hani biraz önce bahsettik ya hani rafinasyon yapıyoruz, yağları kalitesini artırıyoruz, iyicene yağ alıyoruz dediğimiz işlemlerden geçirilmiş palmiye ağacının yağı. Şöyle diyebiliriz. Bu meyvelerden hem sen de daha iyi bileceksin. Hem daha katı olan yağ elde edebilirken hem de hani sofralık yağlarımız vardır ya görünür, tertemiz, hiçbir şeylik yoktur. Hem görüntüyü hem tadı etkileyen yağlar elde edebiliriz ya da bunların karışımını elde edebiliriz. Palmiye yağının özelliklerinden biri. Peki biz niye kullanıyoruz? Palmiye ağacı Türkiye'de yetişmiyor. Niye kullanabiliriz?
Ucuz.
Ucuz. Evet. Hani biraz önce dedik ya, margarin yaparken hidrojenizasyon yapıyoruz. Ne oluyor? Sağlığı etkiliyor dedik, trans yağlar. Peki bu zaten çekirdeğinin yağ katıysa bu işleme gerek kalmıyor. Ve de o yüzden de ürünümüzde kullanabiliyoruz. Ve de ne var? Tadı da değiştirmiyor. Yani tadı değiştirmediği için de siz yağ özelliklerini alıyorsunuz ve de istediğiniz şekilde ürününüzü üretebiliyorsunuz. Bu avantajları. Özellikle nerelerde kullanılıyor? Sürülebilir çikolatalarda, kıyametin kopmasının nedeni aslında biraz da oydu. Ve unlu mamullerin üretiminde kullanıyor.
Bu olmasa margarin mi kullanılacak ya da bundan önce margarin mi kullanılacak?
Evet, şimdi Mutlu, palmiye yağından önce ama sen de çok yenisin. Neler, peki bunu değiştirmek istesek neler olabilir? Şimdi palmiye yağından önce, soru şöyleydi, palmiye yağından önce ne kullanılıyordu? Yani tadını değiştirmiyor, yapısını değiştirmiyor.
Yani o pahalı çikolata markaları bunu aslında kullanmıyorlar mı? Çok açık konuş.
Mutlu çikolata endüstrisini temsil eden bize açıklama yap.
Fark var en büyük farklardan biri.
Yazmak zorundalar. Yani içindeki bütün yağları ve birleşenleri artık etiketlerde yazmak zorundalar. Peki ne oldu? Her şey güzel, hem ekonomik, hem tadı değiştirmiyor, hem de diyorum ki size trans yağları azaltıyor. Peki ne oldu da bir anda işler değişti? Malezya, hatta maalesef bunu söylemek zorundayız, öyle üretime başladı ki ormanlarını kesti ve palmiye ağacı dikmeye başladık. Bu aslında biraz da çevrecileri endişelendiren bir durum. Ama bir şey ters gitmiş olması lazım. Ne olmuş olabilir?
Sağlığa zararlı oldu.
Sağlığa zararlı bazı maddeleri içerdiği tespit edildi. Ki bu maddeler sadece palmiye yağında tespit edilmedi bu arada. Bütün bitkisel yağlarda tespit edildi. İlk önce şu maddeleri bir tanıyalım. Çok basit tanıtmak istiyorum. Bu maddeler ne zaman oluşuyor ve nerelerden oluşuyor? Bu maddeler 200 derecenin üzerinde çıkıldığında, sıcaklıklara çıkıldığında oluşuyor. Peki hangileri bunlar? Monoklorpropanediol ve glisidil yağ asitleri, esterleri. Bunlar dışarıdan mı geliyor? Hayır. Bunlar dışarıdan gelmiyor. Yani yağın doğasında bulunan yağ asitlerinin farklı türevleri. Bu türevler ancak çok yüksek sıcaklıklara çıkıldığında üretiliyor. Hani biraz önce bahsetmiştik ya, rafinasyonda farklı farklı basamaklar. Bir basamakta koku giderilmesi, renk maddelerinin giderilmesi için biz ne yapıyorduk? Çok yüksek sıcaklıklara çıkıyorduk. 200 derecenin üstüne çıkıyorduk. O zaman da klorlanmış gliserol türevleri oluşuyor. Yani 3 monokloropropan 2-1-2 diyonlar oluşuyor ve bunun başka türevleri de oluşuyor ama en şu an için kanserojenik olduğu düşünülen 3 MCP'de.
Başka nerede var bu? Başka hangi gıda şeyinde var?
Bütün bitkisel şeylerde var, yağlarda var. Biraz sonra onun da EFSA'nın raporundaki tabloyu da size göstereceğim. Oranları farklı ve neden panyağına odaklandığımızda o zaman daha rahat anlayacağız. Bir de glisidil esterleri var. Aynı şekilde bu iki maddenin oluşması ancak çok yüksek sıcaklıklara çıkıldığında meydana geliyor. Bu ikisinin oluşma mekanizmaları farklı. Ama dediğim gibi dışarıdan katılan bir şey değil. Yağ asitlerinin oluşturduğu esterler bunlar. Peki, bakalım şimdi hocam senin soruna geliyoruz. Nelerde var bu maddeler? Sol tarafta 3 MCPD'nin miktarları görülüyor. Bu tarafta da GE'nin gliserestlerinin miktarları gözüküyor. Ve şurada hemen fark edeceksiniz ki bu rakam palmiye yağından üretilen yağlarda çok fazla. Ama diğerlerinde yok mu? Bütün yağlarda var çünkü bu hidrolize edilmiş protein, yani bitkisel proteinlerin oluşturduğu bir şey. Bu tabloyu Avrupa Birliği Gıda Güvenliği Otoritesi'nin yaptığı bir çalışmadan, rapordan aldım. 2016'da yapılmış bir çalışma. Bu raporda 2017'de basılan bir rapor. Sadece buna odaklanmamışlar. Şeyler de var. Yani başka insan sağlığına zarar veren, gıdalarda bulunan maddelerin de sörveyansı yapılmış. Ama maalesef Türkiye bu sörveyansı yapılan ülkeler arasında değil. İnşallah en kısa zamanda da Türkiye Avrupa Birliği üyesi olmadığı için bakılmamış. Ama Türkiye'de de çalışmalar başlatıldı. Tarım Bakanlığı bu konuda bayağı hassas. Ama bakalım.
Margarinden daha çok var sende.
Evet, margarinden daha fazla var. İşte neyi dengeleyeceğiz? Bu çok önemli. Tabii yağdan geliyor. Ama biz bunları nerede kullanıyoruz yağları? Gıda üretiminde kullanıyoruz. Hangi gıdalarda kullanıyoruz? Farklı farklı gıdalarda kullanıyoruz. Şunu dikkatinizi çekmek istiyorum. Bizim aynı zamanda bitkisel yağları kullandığımız neler var? Meme mamaları var. Niye dikkatinizi çekmek istiyorum derken sizi kastetmedim ama şöyle bir durum var. Aynı miktarda da alsak, bir bebekle bizim aramızdaki alımı aynı olsa dahi ondaki birikme oranı daha fazla olacak. Çünkü ne? Vücut büyüklüğümüz farklı. Bunlar hep kilogram başına hesaplanan rakamlar ki biraz sonra onu göreceğiz. Şimdi dikkat ederseniz patates cipsinde, patates ürünlerinde görülüyor en fazla. Ve de neler var? Pasta unu mamuller mamullerde de görülüyor. Şimdi bu tabloyu özetleyelim. Bu da günlük tüketim miktarları. Bunlar gene Avrupa Birliği'nin EFSA'nın hazırladığı rapordan gelen sonuçlar. İnsanlar günlük ne kadar tüketiyor, neyi ne kadar tüketiyorla başlayıp bu sonuçlara ulaşılmış ve o tükettiği gıdalarda bu kadar kanserojenik madde varsa günlük ne kadar mikrogram bölü kilogram aldıklarının tablosu. Bu taraf gene 3 MCPD'nin, bu tarafta da GE'nin sonuçları mevcut. Çok yaşlılar, yaşlılar, işte yetişkinler, ergenler ve çocuklar. Şurası dikkat edilmesi gerekiyor. Bu rakamlar tabii ki çok yüksek gelebilir. Çünkü neden? Sadece bu mesela bebekler, sadece mamayla beslenen bebeklerle hem mamayla hem anne sütüyle beslenen bebekler arasındaki bir fark var. Sürekli mama alanlarda bu rakam daha fazla oluyor. Ve GE de aynı şekilde. Yani ayrı mekanizmalardan üretiliyorlar. Daha doğrusu reaksiyon sonucunda oluşuyorlar. Ama yüksek sıcaklıkla oluştukları için o iki rakamda birikmeler fazla oluyor. Bunu en son sona doğru geliyoruz. Bunun önemi ne? Bunu biraz tartışalım. Bunun önemi öncelikle bir farkındalık yaratmaktı. Ve EFSA, yani bu kuruluş, Avrupa Birliği'nin gıda güvenliği kuruluşu aynı zamanda fare deneyleri de yapmış. Yani bu maddeler GE'nin kanserojenik olduğu kesinleşti. Ama 3 MCPD'nin daha kanserojenik tam mekanizması bilinmiyor. O yüzden insanlarda denemeler yapamadıkları için fare deneyleri yapmışlar. Fare deneylerindeki sonuçlar sizce neler? Ne olabilir? Hiç fare deneyi nasıl yapıldığını biliyoruz değil mi? İnsanlara veremediğimiz şeyleri farelerde tüketmelerini sağlıyoruz. Sonra da neler, hangi organlarda neler birikiyor, sonuçlar neler oluyor diye. Maalesef çocuklar, yani özellikle de erkek oğlan çocuklarda birikmelerin fazla olduğu ve ileriki aşamalarda kansere neden olabileceği tespit edilmiş. Bunlar tabii ki hep daha yeni yapılan çalışmalar ve insanlar üzerindeki etkisini henüz bilmiyoruz. Peki bunun için ne yapmamız lazım? Hiçbir şey yapamıyor muyuz? Yemeyeceğiz. Ama böyle bir şansımız yok. Yani böyle bir şansımız artık yok. Biz yağımızı kendimiz üretip işte sadece pişmemiş. Çünkü biz şeyi düşünün, fırın sıcaklığınızı düşünün. Kaça kadar çıkıyorsunuz? 250 var bütün fırınlarda. Yani biz sadece şeyi düşünmeyin, işlenmiş ürün, işlenmemiş ürün değil. Siz evinizde de gıdayı işliyorsunuz ve aldığınız zeytinyağı tamamen sıkılmış. Yani soğuk sızmayı, daha doğrusu soğuk presle sızma yağı kullandınız ama evde pişiriyorsunuz. E ne oluşuyor? Aynı şekilde oluşuyor.
Demin şey dediniz, ağırlığımızı artırırsak.
Evet, onu bence bilim adamlarına söylemeliyiz. Yani ağırlığımızı arttırdıkça alımımızı... Güzeldi, evet. Onu evet. İyi ama bebeklerin ağırlığını arttırmamız şu an için söz konusu olmayabilir ama güzel bir nokta, doğru. Ağırlığımız arttıkça tükettiğimiz oran azaldığı için birikmelerimiz azalabilir, evet. Ama başka bir şey yapmamız lazım. Prosesi değiştirebiliriz. Yani en aza indirgeyebiliriz. Yani bu gıdaları alacağız ama en aza indirgeyerek. Nasıl mesela eskiden margarin sadece hidrojenize ediliyordu ve öyle üretiliyordu. Ama şimdi o yok. Sürülebilir margarinler emülsiye ediliyor. Yani suyun içinde yağ tanecikleri şey yapılaraktan ne yapılıyor? Katım hale getiriliyor. Proses 200 derece diyoruz. 200 dereceyi nasıl düşürebiliriz? Bunun için beta karotenlerden nasıl kurtulabiliriz'i düşünmemiz lazım ki bunu endüstri gerçekten yapmaya başladı. Sonuç olarak şeyi de göstereyim. Günlük tüketim miktarları maalesef Türkiye için şu anda veremiyoruz. Ki Avrupa için bile palm yağında yok. Hala çalışma aşamasında ama farklı miktarlar işte soya sosu için ve soya sosunun kuru maddesi için mevcut. Ama bu rakamlar herhalde EFSA tarafından yakın zamanda belirleyecektir. Bunun dışında yapacağımız şeylerde ne yersek yiyelim? Biraz önce dediğiniz ya ağırlığımızı azaltalım. Ben tam tersini söylüyorum. Az yiyelim. Yani bir şeyi, sürülebilir çikolatayı bir paket yemeyelim bir günde gibi. Ya da özellikle gelişme çağındaki ve bebeklerde ve çocuklardaki gıdanın ve ürünlerin tek bir şekilde olmamasını sağlayalım. Bunları dönüştürelim. Bunlara gidelim. Yani tamam endüstri de ilerledi ama bizim de ulaşabileceğimiz gıdalar da artık çok daha fazla çeşitli oldu diye bitiriyorum konuşmamı. Ama sorularınızı bekliyorum. Çok teşekkürler geldiğiniz için.